14 Mart Salı sabahından herkese günaydın. Ben Yakup ve şu anda Posta 6.30 dinlemektesiniz. Yurtta bugün belirli aralıklarla farklı hava durumlarını yaşayacak gibi duruyoruz. Ege, Marmara ve İç Anadolu bölgesi parçalı bulutlu başlarken güne, öğleden sonrasında yerini güneşli bir havanın alması söz konusu. Karadeniz'in kıyı şeridinde ise yer yer etkili olan bir yağış görünüyor. Akdeniz ve Güneydoğu'da meydana gelebilecek kuvvetli yağışlar içinde uyarıda bulunmuş olalım. Sel ve taşkın gibi durumlar karşısında dikkatli olmakta fayda var. Bugünün bülteni Alternatif Bank'la birlikte ulaşıyor. Alternatif Bank, WoW kart sahibi müşteriler, WoW kartla yaptıkları yeme içme, kırtasiye, veteriner ve eczane harcamalarının %10'u kadar nakit iade kazanıyor. Ayrıntılar bültende. Piyasalar ve ekonomi. Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın açıkladığı ödemeler dengesi verilerine göre, Ocak 2023'te cari işlemler hesabı 9 milyar 849 milyon dolar açık verdi. Altın ve enerji hariç cari işlemler hesabı ise 2 milyar 602 milyon dolar fazla verdi. Ödemeler dengesi tanımlı dış ticaret açığı Ocak ayında 12 milyar 431 milyon dolar olurken, resmi rezervlerde 9 milyar 341 milyon dolar net azalış görüldü. TÜİK'in verilerine göre Ocak ayında sabit fiyatlarda perakende satış hacmi aylık bazda %5,4, yıllık bazda %33,9 artarak son 21 ayın hızlı yükselişini kaydetti. Cari fiyatlarla perakende ciro ise Ocak ayında bir önceki aya göre %10,2, geçtiğimiz yılın aynı ayına göre %123,7 arttı. Londra merkezli Enerji Düşünce Kuruluşu Amber'ın raporuna göre 2022 yılında Türkiye'nin doğalgazdan elektrik üretimi 111,2 terawatt saatten 71,9 terawatt saate gerileyerek bir önceki yıla göre %35 oranında azaldı. Türkiye Ekonomi Politikaları Araştırma Vakfı, Kahramanmaraş merkezli depremin ülke ekonomisi üzerindeki etkisi hakkındaki raporunu yayımladı. Raporda ekonomik büyümenin deprem öncesi öngörülerine göre 1,2 puan yavaşlaması beklenirken, deprem bölgesinin kalkınması için gerekli olan tutar 150 milyar dolar olarak tahmin edildi. Goldman Sachs analistleri ABD'de bir hafta içinde Silicon Valley Bank, Signature Bank ve Silvergate Bank'in iflas etmesinin ardından 22 Mart'ta yapılacak olan Fed toplantısında faiz artırımı yapılacağı beklentisinden vazgeçti. İş Dünyası ve Finans. Otomotiv Sanayi Derneği verilerine göre, Şubat ayında otomobil ihracatı %12,4 düşüşle 701 milyon dolara gerilerken, ihraç edilen otomobil adedi de %7,8 azaldı. Toplam otomotiv ihracatı ise %3,5 artış gösterirken, adet bazında geçen yılla aynı seviyede kaldı. ABD hükümeti, Cuma günü iflas eden Silicon Valley Bank'teki mevduat sahiplerinin tam koruma altında olacağını ve dün itibarıyla bankada kalan tüm paralarını çekebileceklerini açıkladı. İngiltere Merkez Bankası, ABD'de iflas eden Silicon Valley Bank'in Birleşik Krallık'taki iştirakinin HSBC tarafından bir sterline satın alınması konusunda tarafların anlaşmaya vardığını bildirdi. Porsche grubu, halka açılmasının ardından açıkladığı ilk yıllık raporunda, geçtiğimiz yıl karının %27,4 artışla 6,8 milyar avroya ulaştığını bildirdi. Şirket, 2022 yılında 37,6 milyar avroluk satış yaptığını ve 2023 yılında satışların 42 milyar avro seviyesine yükselmesini beklediğini belirtti. ABD merkezli özel yatırım grubu Silver Lake, Kanada Emeklilik Fonu Yatırım Kurulu ile birlikte yazılım şirketi Qualtrics'i 12,5 milyar dolar değerleme ile satın almak için anlaştığını açıkladı. Qualtrics, Ocak 2021'de halka açıldığından bu yana geçtiğimiz 2 yıl içinde değerinin yaklaşık yarısını kaybetmişti. Pfizer, kanser tedavisi portföyünü genişletmek amacıyla Seagen'i yaklaşık 43 milyar dolara satın aldığını açıkladı. Pfizer, Seagen'i hisse başına 229 dolar nakit karşılığında satın aldı. Politika Türkiye. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, 6 Şubat tarihli Kahramanmaraş merkezli depremlerde can kaybının 48.448'e yükseldiğini, ve hayatını kaybedenlerin 6660'ının büyük bölümü Suriyeli olmak üzere yabancı uyruklu olduğunu açıkladı. Soylu, kimlik tespiti devam eden kişi sayısının ise 1615 olduğunu söyledi. Yeniden Refah Partisi, 6284 sayılı ailenin korunması ve kadına karşı şiddetin önlenmesine dair kanunun kaldırılma taleplerini AK Parti'nin hiçbir problem yok diyerek onayladığını aktardı. Bunun üzerine AK Parti Genel Başkan Vekili Binali Yıldırım, Refah Partisi'nin açıklamasının ardından detayları konuşmadık dedi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanıksa, Twitter'da yaptığı açıklamada kadın hakları ve kadına yönelik şiddetle mücadele AK Parti'nin kırmızı çizgisidir dedi. Gazeteci İsmail Saymaz, yeniden Refah Partisi'nin AK Parti'ye sunduğunu iddia ettiği 30 maddelik listeyi Twitter'dan yayımladı. AK Parti ile Hüdapar arasında Cumhur İttifakı'na katılmalarına ilişkin görüşmenin ardından yapılan açıklamada, seçimlere birlikte girme konusunda prensipte problem olmadığı duyuruldu. Detayların kamuoyuyla daha sonra paylaşılacağı açıklandı. Memleket Partisi lideri Muharrem İnce, parti içinde yapılan ön seçimde Cumhurbaşkanı adayı olarak seçildi. Yüksek Seçim Kurulu seçim takviminin başlangıç tarihini 18 Mart 2023 olarak belirlediğini açıkladı. Milli Eğitim Bakanı Mahmut Özer, liselere geçiş sistemi, kısa adıyla LGS sınavının 4 Haziran 2023'te gerçekleştirileceğini bildirdi. Politika, Dünya. Türkiye, Rusya, Suriye ve İran Dışişleri Bakan Yardımcıları arasında gerçekleşecek olan Suriye konulu toplantının 15-16 Mart'ta Moskova'da yapılacağı açıklandı. Dörtlü Suriye zirvesinde Türkiye heyetine Dışişleri Bakan Yardımcısı Burak Akçapar başkanlık edecek. Güney Kore ve ABD son 5 yılın en kapsamlı ortak tatbikatı olarak sayılan Özgürlük Kalkanı tatbikatına pazartesi günü başlarken, Kuzey Kore'den Seul-Washington ittifakına yönelik misilleme geldi. Kuzey Kore, pazar günü düzenlenen bir askeri tatbikatta deniz altından yaklaşık 1500 kilometre yol alan iki stratejik seyir füzesi fırlattı. Stockholm Uluslararası Barış Araştırmaları Enstitüsü araştırmasına göre, Ukrayna Savaşı'nın ardından Avrupa'da silah ithalatı 2022'de bir önceki yıla oranla %93 artış gösterdi. Bu artışın bu yılda sürmesi beklenirken, Ukrayna ise geçtiğimiz yıl dünyanın silah sevkiyatı yapan 3. büyük ülkesi oldu. İran yargısı, ülkedeki Mahsa Amini protestolarında tutuklanan yaklaşık 22 bin kişiye af çıktığını açıkladı. Birleşik Krallık'ta enflasyon altında teklif edilen maaş zamlarından dolayı 3 günlük greve giden sağlık çalışanlarına Londra'da destek yürüyüşü düzenlendi. Binlerce kişinin katıldığı ve polisin geniş güvenlik önlemleri aldığı yürüyüşte eylemciler maaşlarında makul artış yapılması çağrısında bulundu. Türkiye'nin ve dünyanın siyasi gündemini yakından takip etmek, gündeme ve politikalara dair analizleri okumak için Aposto'nun politika yayını Spektrum'a abone olabilirsiniz. Spektrum'a ücretsiz abone olmak için açıklamadaki bağlantıya tıklayabilirsiniz. Teknoloji ve girişim. Sanayi ve Teknoloji Bakan Yardımcısı Mehmet Fatih Kacır, yerli otomobil markası TOGG'un bu hafta içinde satışa sunulacağını söyledi. TOGG'un satışa çıkarılacak ilk modeli C-segment SUV olacak. Mali müşavirlik ofislerini dijitalleştiren insan destekli dijital iş platformu Kalfa, 180 milyon lira değerleme üzerinden 15 milyon TL yatırım aldı. Kalfa'nın yatırım turu, Boğaziçi Ventures liderliğinde gerçekleşti. Müşterilerinin enerji ihtiyacına yönelik çözüm odaklı yazılımlar üreten yerli enerji girişimi Bataryasan, taşınabilir güç istasyonu projesiyle 4.7 milyon TL hedefle kitle fonlama yatırım turuna çıktı. Berlin merkezli LiftOS, Backbone Ventures liderliğindeki melek yatırımcılardan 1 milyon dolar yatırım topladı. Spor. Turkish Airlines EuroLeague normal sezonunun 24. hafta erteleme maçında Anadolu Efes Real Madrid'i konuk ediyor. Bu akşam oynanacak maçta Anadolu Efes kazandığı takdirde playoff yarışındaki iddiasını sürdürebilecek. İsviçre'de düzenlenen Lugano Challenger turnuvasında Finlandiya'dan rakibi Otto Virtanen'e 2-0 yenilen milli tenisçi Cem İlkel, tek erkekler kategorisinde ikinci oldu. Günün hikayesi İdil Ertürk'ten geliyor. Yazının başlığı mevduatı sigortalamak. Geçtiğimiz cuma günü Federal Deposit Insurance Corporation tarafından kapatılan Silicon Valley Bank'in iflası, ABD tarihinde 2008 krizinden sonraki ikinci en büyük iflas olarak tarihe geçti. Ardından pazar günü kurum mevduat sahiplerini korumak için Signature Bank'e kayyum atadı. ABD bankalarındaki mevduat sahiplerine genellikle FDIC tarafından $250,000 kadar mevduat garanti edilir. Bu bir bankanın iflas etmesi durumunda mevduat sahiplerinin FDIC'den mümkün olan en kısa sürede $250,000'lık ödemeyi geri alacakları anlamına gelir. Peki Türkiye'nin FDIC'si TMSF nasıl kuruldu, nasıl işliyor? Detaylar ve daha fazlası bültende. Göz atmayı unutmayınız. Bugünlükte bana ayrılan sürenin sonuna geldik. Ben Yakup. Bugünün bülteni Alternatif Bank'la birlikte ulaştı. Bir sonraki yayında, yani cumartesi günü tekrar görüşünceye dek kendinize iyi bakın. 6.30'u takip etmeyi unutmayın. Görüşmek üzere.